Türk tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz bir hafta aradan sonra başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esnan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş, ben Sedat Ağoğlu. Tarihçi, Milli Eğitim Bakanlığı Tarihim Terbiye Kurulu üyesi, doçent doktor Güray Kırpık hocamızla stüdyomuzda birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk Sedat Bey, merhaba.
Değerli dinleyicilerimiz, Güray Kırpık hocamızla az sonra Türk tarihinin çok önemli bir sayfasında iz sürmeye başlayacağız. Ama sorularınız ve yorumlarınız için önce hep yaptığımız gibi telefon numaralarımızı anımsatalım sizlere. 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Belge geçer numaramız 463-32-84. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trttürktarihi ve kısa mesaj numaramız da 535-472-6011. Değerli dinleyicilerimiz, doçent doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlıyoruz. Hocam, pek çok Türk tarihinin ilginç sayfalarını aktardınız bizlere Türk tarihinin izinde programında. İskitlerden başlayarak geldik geçen hafta Hazarlara kadar. Hazarlar konusu da çok ilginç bir konuydu. Bu bütün bu süreç içerisinde Oğuzlardan daha sonra, yani Oğuz Yabgu Devleti'nden itibaren Türk tarihine damgasını veren bu Türk boyundan bir tek zannediyorum Oğuz Yabgu Devleti anlamında konu gündeme gelebildi. Oğuz Yabgu Devleti de tam anlamıyla bir, hani, Türk tarihine oturmuş çok bilinen bir yapı değildi. Biz onu Selçuklu'nun izinde programında da Selçuk Bey'in babası Dukak'ın Oğuz Yabgusu'yla giriştiği mücadelelerle, Selçuk Bey'in giriştiği mücadelelerle dinleyicilerimizle paylaşmıştık. Şimdi soru şu: Oğuzlar kim hocam?
Oğuz kelimesi ok-uz şeklinde ifade edilen, yani ok sahibi anlamında kullanılan bir kavramdan çıktığına dair filolojik değerlendirme ön plana çıkıyor anlam olarak baktığımızda. Ok sahibi ya da ok atmada becerisi olan anlamına öncelik veriyorlar. Bazı tarihçiler her ne kadar onun bir boğa anlamına geldiğini söylüyorsa da bu Latin diline benzerliği dolayısıyla okuz kelimesinin oradan hareketle bir yorumdur. Ancak Türk tarihindeki ve İslam tarihindeki kullanılan kavramlar itibariyle baktığımızda Oğuz kelimesinin yer yer Türk kelimesiyle eş anlamlı olarak kullanılması dikkatimizi çeker. Özellikle Göktürkler çağında Göktürklere tabi olarak yaşayan büyük bir topluluktan Göktürk kitabelerinde bahsedilmektedir. Bunlar 9 Oğuzlardır. 9 Oğuz, okuz diye ifade edilir. Öksüz anlamı olduğunu söyleyen yorumcular var. Tabii Araplar guz kelimesini Oğuz kelimesinin karşılığı olarak kullanıyorlar. Guzlar diyorlar. Bizans tarihlerinde de Oğuzlar için yine uz tabiri kullanılıyor. Ruslar ise onlara torki tabirini de vermekteler, ad olarak vermekteler. Dolayısıyla Oğuzlar hakkında tarih kaynaklarımız farklı adlarda verebilmişlerdir. Bazen İskit de denilmiştir. Bizans kaynaklarında İskit tabirinin de kullanıldığını görüyoruz. Bunun sebepleri onların kimlikleri konusunda bir karar verememişlerdir. Onlarla karşılaşan seyyahlar, tarihçiler ya da işte eser bırakan, kitaplar yazan kişiler, tarihçiler. Onların kimlikleri hocam hemen konusunda burada net bir şey söyleyememiştir. Net söyleyenler var.
Hocam, dinleyicilerimiz de merak ettiği konu biliyorsunuz Fadlan'ın seyahatnamesi. Evet. Girecektik az sonra da ben hemen şimdi merak ettim. Fadlan'da nasıl geçiyor kelime?
İbni Fadlan seyahatnamesinde de yine Oğuzlar tabiri guz şeklinde geçer. Yani Arap kendisi bir Arap seyyahı olduğu için kervan ile beraber, 5000 kişilik bir kervanla beraber 921 yılında bu bölgeye geldiğinde Oğuzlarla karşılaşmasını Guz ifadesiyle, yani Arapçadaki Guz ifadesiyle anlatıyor. Hatta bölgede yer isimlerinden bahsediyor. Oğuzeli gibi.
Hocam siz kelimenin yazılışını gördünüz mü? Gayınla mı yazılıyor?
Evet, gayınla yazılıyor. Guziye. Mesela mefazatıl Guziye Oğuz çölü anlamına geliyor. Oğuz çölü neresi? Karakum adı verilen Hazar Denizi'nin hemen doğu yakasındaki ya da güney doğu yakasındaki çöl bölgesine Mefazatıl Guziye denildiğini İbn-i Fadlan söylüyor. Karakum, bir de Kızılkum bölgesi var. Kızılkum bölgesi biraz daha kuzey doğu bölgesindedir Hazar Denizi'nin. Yani Karakum'a göre kuzeye doğru, Orta Asya'ya biraz daha iç bölgelere yakındır. Her ikisi de çöllük bölgedir ama Oğuzların Hazar Denizi'nin bu bölgesinde, yani Oğuz çölü denilen Bozkır'da yaşadığını anlıyoruz. Mefaza kelimesi fizan kelimesiyle aynı kökten gelir Arapçada. Yani evet, fizan çöl için ifade edilir anlamca ve Libya bölgesinde fizan diye bir coğrafya vardır biliyorsunuz çöllük bölge olduğu için. Mefazatul Guziye Oğuzların ana üssüdür ve bu bölgenin hemen kuzeyine doğru Hazar Denizi'nin doğu bölgesindeki kuzey dediğimiz yer Mavera-ün Nehir'dir. Mavera-ün Nehir iki nehrin ötesi ya da arası anlamına geliyor.
Anlam kaynağı.
Yani Seyhun hocam, ve evet. Ceyhun nehirlerinin arasına yerleşmiş olan bir Oğuzlar topluluğundan bahsediliyor ve başkentlerinden bahsediliyor İslam kaynaklarında.
Hocam ben hala filolojide kaldım. Eğer zaten Oğuz yazmak isteseydi başa vav getiremezdi. Onu mutlaka Guz yazmak zorundaydı galiba.
Evet. Oğuzlar hakkında İlhanlı kaynakları, Fars kaynakları Oğuz kelimesini kullanıyorlar. Yani ilk defa da biz 13. yüzyıldan itibaren İlhanlı kaynaklarında Oğuz kelimesini görüyoruz. Yani tamam Arap İslam tarihçileri bu isimleri veriyorlar farklı isimleri ama bir de daha onlara göre biraz daha geç dönemde yazılmış olan kaynaklarda Oğuz kelimesinin aynen şimdi ifade ettiğimiz gibi Oğuz şeklinde yazıldığını görüyoruz. Biz kelimenin kökeniyle ilgili yorum yaparken bunları da söyleyebiliriz diye ifade ediyoruz.
Hocam
Göktürkler döneminde Oğuzlar var yani.
Fars, Pers kaynaklarında.
Fars kaynaklarında işte ukuz, evet şeklinde, Oğuz şeklinde ifade ediliyor. Mesela Cami-i Tevarih'te bir Farsça kaynaktır. Yine
hocam onu da söyleyeyim, Cami-i Tevarih kimindir, ne tür bir kaynaktır? Dinleyicilerimiz merak ediyorlar verdiğiniz kaynakları çünkü.
Evet, Reşidettin Fazıl'ın yani İlhanlı tarihçilerinin eserlerinde Oğuzların şecereleri yer almaktadır. Yani boyları, boylarının isimleri, Oğuzların gruplar olarak tanıtımı burada yapılmaktadır. Aynı şekilde Oğuz Kağan Destanı 14. yüzyılın başlarında artık bilinen bir destandır ve yazıya geçirilmiştir. Oğuz Kağan Destanı'ndaki destanın adı bir defa baştan sona bir kaynak olarak elimizde bulunmaktadır. Adlandırmalara baktığımız zaman Oğuzlar iki büyük kol halinde yaşıyorlar. Bunların Bozoklar ve Üçoklar adıyla bildiğimiz Batı kolu bulunuyor. Bir de Doğu kolu var. Doğu kolu ile ilgili tarihi süreci fazla bilmiyoruz. Ancak Oğuzların Batı kolunun tarihi süreçlerini çok daha iyi biliyoruz. Özellikle Batı Göktürkler himayesinde yaşayan Oğuzların tarihi daha iyi bilinmektedir. Yani Bozoklar ve Üçoklar Anadolu tarihinde en temel unsur olduğu için Türk toplulukları içerisinde çok yaygın olarak batıya doğru göç etmiş olan topluluk oluyor. Özellikle de bugünkü Türk dünyası içerisinde Türkiye, Azerbaycan ya da diğer isimle Azerbaycan şeklinde söylüyor tarih kaynakları. Bu bölgede,
Işık ülkesinde yani,
evet, Kafkasya bölgesinde, İran, Irak ve Türkmenistan Türkleri Oğuz topluluklarının en çok yerleştiği ve tarih boyunca günümüze kadar yaşayan Türklerin çoğunluk kesbettiği, çoğunlukla yaşadığı yerler bu ülkeler. Şu anda da öyle. Yani Oğuz Türkçesiyle konuşan Türkler buralarda yaşıyor.
Hocam şimdi şu halde Batı Göktürklere kadar mı tarihlendirebildik Oğuzların varlığını?
Batı Göktürklerle irtibatlı olarak ele alabiliyoruz. Uygurlar döneminde de aslında Uygurlara tabi olarak yaşayan bir Oğuz topluluğundan, 9 Oğuzlardan bahsediliyor. Ancak onların Uygurlar zamanında göçebe hayatta bulundukları için yerleşik hayatta bulunan Uygurlara nispeten daha batıya doğru kaydıklarını söyleyebiliriz. Yani Batı Göktürklerin himayesindeyken Batı Göktürklerin 766 yılında kesin olarak mağlup olarak yıkılmaları üzerine Oğuzlar aslında bağımsız hareket eden yeni bir yapı olarak ortaya çıkmaya başlamışlardır ve Yabguluk adıyla artık siyaseten kendilerine ait bir devlet ortaya koymuşlardır diyebiliriz. Bu devletin ismi nedir? Yani bir devlet yapıları var. Bir bozkır devleti, bir göçebe devlet. Bu devletin varlığından eminiz. Çünkü tarih kaynaklarımız Oğuzlar idaresinden, Oğuzların yönetim şekillerinden ipuçları veriyor, bilgiler veriyor. Başkentleri olduğunu söylüyor. Kağanları olduğunu söylüyor ve kağanlarının sıfatlarına kadar bilgiler var. Mesela Yabgu'yu hükümdarları için kullanıyorlar. Tarhan, Yinal, Ilguz, Tigin gibi sıfatları Oğuzlar hükümdarlarının ve onun akrabalarına yani komutanlarına ve çocuklarına ünvan olarak verdiğini belirtiyor. Kağan çok fazla bilinen bir kavram olmakla birlikte Oğuz Yabgusu'nun da Kağan sıfatını kullandığını söyleyebiliriz. Ancak Oğuzlar'da Oğuz Yabgu Devleti'nde Yabgu kelimesi Batı Göktürk Devleti'nin Yabgusu tarafından kurulan kol olduğu için yani Batı Göktürklerin devamı olduğunu ifade etmek açısından Oğuzların bu devletine Yabgu Devleti adını Kağan anlamında verdiklerini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Oğuz Yabgu Devleti'ne ait kullanılan Yabgu sıfatı Kağan ile eş anlamlıdır.
Ama hocam örneğin Hazarlara gelene kadar yani Oğuz Yabgu Devleti'ne gelene kadar Yabgu sözcüğünü, Yabgu sıfatını daha önce Hunlar'da, Akunlar'da, Sibirler'de, Bulgarlar'da görmüyoruz. Yalnızca
Göktürk
burada.
Göktürkler de var.
İşte.
Göktürk devleti devlet sistemi olarak devlet ikiye ayrıldığında yani yönetim erkeği olarak ikiye ayrılmadan önce bir başta Kağan vardır. Doğuda bir Yabgu vardır. Batıda bir Yabgu vardır. Yabgu kimdir? Yabgu Kağan'ın ya oğullarından biridir veya kardeşidir, akrabasıdır. Yani mutlaka hanedandan, Kağanlık ailesinden biridir. Ve Hakan bunları Yabgu sıfatıyla gönderir. Kendisi devleti bölündüğünde, yıkıldığında da bunlar o bulundukları bölgelerde ayrı devletler, kağanlar haline gelirler. Dolayısıyla 766 yılı itibariyle artık Kutluk Devleti ya da 2. Göktürk Devleti dediğimiz devlet ortada bulunmadığı için o devletin devamı niteliğinde olan Yabgular, Oğuz beyleri bağımsız oldular. Yani bir kağanlık oldular aslında. Oğuz Yabgu Devleti dediğimiz devlet budur. Ve Uygurlar bunların hakim olduğu sahaya tamamen hakim değillerdi ve yerleşik bir yapıda Orta Asya'nın aslında Göktürklerin yerine geçmekle birlikte bütün Orta Asya unsurlarına tam anlamıyla hakim durumda da değillerdi. Bir süre sonra da Oğuzların Uygurlara tabi olmakla birlikte Uygurların da zayıflamasıyla onlardan daha ayrı hareket ettiklerini görüyoruz. Evet. 10. yüzyılda da zaten bu açıkça görülebiliyor.
Değerli dinleyicilerimiz devam edeceğiz. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamıza sorularımız var. Hocam daha sorularımız yeni başladı. Değerli dinleyicilerimiz Türkiye'nin Ses Radyosu'ndasınız. Türk Tarihi'nin izindesiniz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hocam şu ana kadar söylediklerinizi eğer şöyle bir toparlamak gerekirse ve de becerebilirsem bir batı kolu var Oğuzların ve bir de doğu kolu var. Birisi Göktürklerden, birisi Uygurlardan koptular ya da kopmak üzereler ve doğudakilere de 9 Oğuzlar deniyor. Burada bu 9 sıfatı nereden çıkıyor?
Şimdi 9 Türk tarihinde çok kullanılan bir sıfat olarak karşımıza çıkar.
Bunun nedeni de
hakimiyet alametlerinde mesela tuğların sayısı 9'dur. 7 olduğunu da görüyoruz, 5 olduğunu da görüyoruz ama bu hakimiyetin türüne bağlı. Büyük bir imparatorluksa 9'dur. Ancak bu imparatorluk bir cihan hakimi durumunda, büyük bir imparatorluk durumunda değil de orta seviyede bir devletse 7'dir. Daha küçükse 5'tir, 3'tür. Yani gittikçe azalır. Beylikse 5'i 3'ü geçmesi mümkün değildir. Bu anlamda baktığımız zaman Uygurlar döneminde, yani Göktürklerden sonra Uygurlara bağlanan Oğuzların genel kitlesi, genel boyları Uygurlar döneminde 10 Uygurlar adıyla bildiğimiz bir boylar, topluluklar grubu var. Bunların hepsi Türk toplulukları. Bunlar arasında biz 9 Oğuzları da isim olarak görüyoruz. Demek ki Uygurlar Oğuzlar ile anlaşmışlardı ve Oğuzları itaate almışlardı göçebe bir topluluk olmasına rağmen. Yani Oğuzların İslamiyet'e girmesi de bu dönemde başlamıştır. Yani Uygurlar zamanında batıya doğru göç etmiş olan, yani Göktürklerin de aslında batı kolunu oluşturan Oğuzlar artık İslamiyet'le de sınır bir topluluk idi Türkler arasında. Diğer Türk topluluklarıyla da yakından ilişkileri var. Oğuz topluluğunun bu koluna Göktürk kitabelerinde, yani batı koluna özellikle, 9 Oğuzların da bu koluna, Türgişler adı da verilmiştir yer yer. Yani Türklerin batıda oturan kolu anlamında Türgişler adı veriliyor. Arap kaynaklarında, İslam kaynaklarında Oğuzlar kelimesinin yerine yer yer Türgişler tabiri kullanılır. Türgiş Kağan'ı tabiri kullanılır. Burada şunu söyleyebiliriz. Türgişlerin aslında bir diğer adı Oğuz Yabgu Devleti olmuştur ve Oğuzlardır. Yani 8. 9. yüzyıllarda Arap kaynaklarında geçen, İslam kaynaklarında geçen Türklerin İslamlaşmasının hikayesi Türgüşler parantez içinde Oğuzlardır. Dolayısıyla biz burada yani kaynaklardaki ifadeleri o bölgedeki yaşayan toplulukların başka kaynaklardaki adlarıyla karşılaştırdığımızda o toplulukların Oğuzlar olduğunu anlıyoruz.
Hocam yani şu anda 8. yüzyıldayız.
Evet, 8. yüzyıldayız.
Tulkan katliamı gibi Türk-Arap savaşları da devam ediyor.
Tabii o sırada savaşlar da devam ediyor. Yer yer ama işbirlikleri de var. Yani Abbasiler döneminden itibaren zaten işbirliği artmıştır. Daha önceden de savaşlar var. Yer yer Oğuzların yenildiklerini, yer yer galip geldiklerini de görüyoruz. Özellikle Emeviler döneminde tabii savaşların çok sayıda olduğunu görmekteyiz. Yer yer Emeviler kendilerine isyan eden valilerinin üzerine ordu gönderdiklerinde şöyle bir durumla da karşılaşmışlardır. Bir bakıyorlar karşılarında Oğuzlar ve kendi valisi. Yani Emevilerin kendi Müslüman valileri Emevilere isyan ettiği sırada yanına yardımcı olarak Türk askerlerini alıyor yer yer. Yani gayrimüslim, henüz İslamiyet'e girmemiş olan Türkler. Tabii Oğuzların zamanla 9. yüzyılda büyük topluluklar halinde İslamiyet'e girişleri çok farklı şekillerde, farklı kaynaklarda sayılar olarak da ifade ediliyor. Bazen 6000 kişilik, 6000 çadırlık şeklinde toplu toplu isimler veriliyor. 200.000 çadırlık. Böyle büyük rakamlarda toplu şekilde Oğuzlardan.
Hocam buradaki neden konusunda Profesör Doktor Refik Turan hocamız tam olarak anlaşılmasın, henüz elimizdeki bilgilerle, buluntularla, İşte kurganlardan çıkanlarla ve teoriyle de olsa bile Türklerin toplu halde İslamiyet'e geçişini henüz bilimin açıklayamadığını ifade etti. Bilmiyorum, buna katılıyor musunuz?
Aslında Türk yönetim ananesini, geleneğini iyi bilince konuyu anlayabiliriz diye düşünüyorum. Mesela Hazar Kağan'ındaki olan olaya baktığımız zaman Hazar Kağan'ı Museviliğe geçince Yahudilerin de yani Museviliğe geçen Hazarların toplu şekilde din değiştirmeleri söz konusu. Yani Yahudiliğe de toplu şekilde girmişlerdir Museviliğe diğer adıyla. Hristiyanlığa geçişte de devlet adamlarının etkisinin olduğunu görüyoruz. Devlet adamı olan kişi Hristiyan olunca o diğerlerini de etkilemiş oluyor. Din değiştirmelerinde Türklerde Kağan'ın tavrı çok önemlidir. Mesela Karahanlı Devleti'nin bir şehzadesi olan Satuk Buğra Han'ın bir han olması, bir kağan olması birdenbire devletin ve tebaasının da tamamının İslamiyet'e girmesine vesile olmuştur. Ve 200 bin çadırlık olay bu dönemde gerçekleşmiştir. Yani 10. yüzyıldadır. Oğuzların İslamlaşması yaklaşık 300 yıl sürdü. Yani öyle 3-5 yılda da değil. Büyük rakamlar bunlar ama Oğuzlar çok kalabalık bir topluluk. Yani o 200 bin çadır vesaire onların bir kısmını ifade ediyor. Belli bir oranda İslamlaştıklarını gösteriyor. Yer yer bazı gerekçelerle İslamiyet'ten dönenler bile olmuştur ama tekrar İslamiyet'e girmişlerdir. Bunlar bazen ekonomik gerekçeler, bazen o bölgedeki Emevi valisinin tavrı veya bölgedeki hakimle olan başka ilişkiler, sebepler olabilmiştir.
Hocam şu ana kadar bilinen şu iki tez konusundaki yorumunuzu da merak ediyorum. Bir medeniyet vardı, İslam medeniyeti. İslam medeniyetinin getirdikleri maddi manevi kazançlar vardı ve Türkler bunları gördükleri için İslamiyet'e geçtiler. B, kılıç zoruyla geçtiler. Bilinen iki teori, iki tez bu şekilde. Yorumunuz nedir?
Esasen İslam kaynaklarındaki şahitliklere baktığımız zaman şöyle ifadeler var. Mesela yani sadece tek tanrı inancı değil, tanrı kelimesini Allah karşılığı kullanıyor diyor İslam kaynakları. Tanrı yerine bazen bayat kelimesini de kullanıyor. Yani bayat da Türklerde tanrı anlamında kullanılan bir başka tabir. Veya uçmak, cennet.
Uçmaya varmak
şeklinde ahiret inancı var Türklerde. Yani sadece tek tanrı, ahiret inancı vesaire de değil, başka benzerlikler üzerinde de durulabilir. Mesela savaşçılık özellikleri. Türkler, göçebe Oğuzlar özellikle, baktığımız zaman karakter olarak dürüstlükleriyle ön plana çıkıyorlar. Mesela kanuna çok bağlılar. Her ne kadar yazılı olmasa da bu kanunları, kanuna uymayan kesinlikle cezasını, yani bir hukuksuzluk varsa onu düzeltecek bir iş yapıyorlar. Sözlü de olsa hukuk gerçekleşiyor, uygulanıyor. Çok kesin bir hukukları var. Yani bu Müslümanlarla olan ilişkilerinde bile Müslümanları hayrete düşürüyor. Kesinlikle Müslümana da cezasını veriyorlar, yani bir suçu varsa. Kendi oğluna cezasını veren kanunlar var. Yani bu şekilde hukuku uyguluyorlar. Bir bu tarafı var. Yani İslamiyet dürüstlüğü, samimiyeti ön plana çıkaran biridir. Karakter olarak da insanların en çabuk İslamiyet'e girenler dürüst, haksızlığa tahammül edemeyen kişiler zaten kendiliğinden İslamiyet'e giriyor.
Hocam bu İslam'ın emri zaten.
Evet. Yani dolayısıyla tabiatlarında mesela kadınlarla ilgili bazı durumlar vardır. Aile hayatıyla ilgili durumlar vardır. İslamiyet'in zaten emrettiği şeylerdir bunlar. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Kadına hakkını veriniz. Her zaman için kadınlarla ilgili şöyle bir şey var. Daha önce örneğini verdim. Hazar hükümdarının yanında oturuyor. Savaşlara katılıyor, ordu yönetiyor, devlet yönetiyor.
Altuncan yani, Hatun'u hatırlayalım hocam. Tabii. Evet, ordunun başına geçiyor.
Yani Terken Hatun var. Terken Hatun. Hazar Kağan'ında. Evet. Yine başka Türk topluluklarında da.
Karahıtaylar'da yani, hocam.
Onlarda bile var. Akunlar'da da görmüştük. Bir başka husus... Kadınlar özellikle çok iffetli insanlar. İffetli insanlar. Oğuz Kağan'ın yani subaşı Kuzerki'nin ziyaretinde bulunurken İbn-i Fadlan bir olay anlatıyor. Diyor ki Kuzerkin ile eşi bizi çadırında konaklattılar. Kuzerkin bize diyor iffetli olmayan kadının cezasını anlattı. Siz bunu uygular mısınız diye bize sordu. Biz utandık diyor. Çünkü gerçekten Türklerde diyor, kadınlar çok namusuna düşkündür ve namuslu insanlardır. Bunu her yerde gördük diyor. Oğuzlar için de böyle özel hikaye anlatmış. Yani hakikaten İslamiyet'te de neslin korunması, aile düzeninin korunması, kadın hak ve hukuku ön plana çıkar.
Yani, miras hukukunun korunması tabii, da hocam yani.
Yani bir meta olarak kullanılması vesaire. Evet. Bütün bunlara karşı. Dolayısıyla Oğuzlar, Türkler tabiatlarında olan bir şeyi kabul ediyorlar aslında. Yani bazı kültürel farklılıklar zaten İslamiyet'in de yasakladığı şeyler değil. Yani öyle temel kriterler değil. Neslin korunması, aile düzeni vesaire bunlar hep uyum sağlanan konular. Dolayısıyla tek tanrının da ötesinde gerçekten sosyal doku aynı zamanda siyasi gerekçelerle birleşince, ekonomik gerekçelerle birleşince İslamlaşmanın yani baştaki Hakan olmak üzere herkesin kabul edebileceği makul bir seviyeye, mantıklı bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Yani halk da kendisine uygun buluyor aslında. Yani bir burada halkla birlikte gerçekleşen İslamlaşmanın olduğunu söyleyebiliriz.
Hocam zaten birkaç hafta daha devam edeceğiz Oğuz Türklerine ister istemez. Biz şimdi dönelim programımızın başına çünkü süreyi dolduruyoruz yavaş yavaş. 8. yüzyıla tarihlendirebiliyoruz. Göktürklerden koptuklarını.
750'den itibaren bir beylik gibi hareket ettiklerini söyleyebiliriz.
Batıdakiler.
Yani tam bağımsız sayamayabiliriz. Çünkü artık...
Hocam batıdakiler
bunlar. Batı, tabii Batı Oğuzlar. Doğudakiler hakkında bilgimiz yok ondan sonraki dönemlerde. Uygurlara tabi olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Ancak Oğuz Yabgu Devleti gibi bir bağımsız devlet sahibi olamadıkları için doğudakiler... Uygurlardan sonra yerlerine geçen işte Karahanlılar vesaire ile devam ettiler varlıklarını sürdürdüler.
Hocam bir de coğrafya...
Bir kısmı da Doğu Türkistan'a göç etmiş olmalılar. Yani kaynaklar buna işaret ediyor. Uygurları kovan Karlıklar, Yağma, Çiğil nereye gönderdiler Uygurları? Doğu Türkistan'a. Yani bugünkü yaşadıkları coğrafya 10. yüzyılda Uygurlar yerleştiler.
Hocam bir de Doğu Batı derken radyoda olduğumuz için haritamız yok olsa da gösteremeyeceğiz. Bugünkü coğrafyayla ifade eder misiniz?
Bugünkü coğrafyayla Orta Asya'nın Çin sınırları içerisinde bulunan Doğu Türkistan bölgesine yerleştiler.
Bunlar da 9 Oğuz'da.
Doğu Koğulları. Evet. 9 Oğuz demeyelim çünkü 9 Oğuzlar bunların Göktürkler dönemindeki genel adı. Batıdakilerin ilk ismidir aynı zamanda Batı Koğulu'nun.
Hocam şimdi ben karıştırdım. En baştan evet. Bunların hepsine 9 Oğuz mu dedi?
Evet. Yani hem Doğu'daki hem Batı'daki hepsinin ismi 9 Oğuz. Ve bu Oğuzların kolları bozuk ve çok batıya gidenler, yani Anadolu'ya gelenler, Kafkasya'ya, Anadolu'ya gelenler Oğuzların batı koludur ve bunlar 9 Oğuz ismiyle anılmıyorlar. Oğuzların genel adı ilk defa 9 Oğuz. Demek ki bozuk ve üçokların dışında da başka Oğuz kolları var. Bunu ifade etmek için kullandım ben o 9 Oğuz tabirini.
Evet hocam.
Ve Uygur toplulukları içerisinde hepsi Türk ama o 9 Oğuz bunlardan sadece birisi. Demek ki Uygurlar Asya'nın daha doğusunda kurulmuş olan bir topluluk olarak.
Yani bugün Urumçi ve Çin'de kalan evet. Türkistan bölgesi.
Evet, Kaşgar ve Türkistan'a yerleşmiş oluyorlar Uygurlar.
Batıdakiler hocam?
Batıdakiler Oğuz Yabgu Devleti'ni ortaya koyan Bozok ve Üçok kolları diyebildiğimiz kollar ve 9 Oğuzların büyük kolu.
Bugünkü Türkmenistan coğrafyası mı hocam bu?
Batıdakilerin bulunduğu coğrafyada şu andaki Hazar Denizi'nin batısında yaşayan Türk devletlerini sayacak olursak Türkmenistan, Kazakistan ve Tacikistan'a kadar uzanan Seyhun-Ceyhun Vadisi'ndeki
Afgan, bölge, evet hocam.
Tacikistan, tabii Afganistan'la akrabalı olan, yakınlı olan bir topluluk. Özbekistan'a uzanmıyor o kadar. Hazar Denizi'nin güneyi İran. Bölgesinde yaşıyorlar. Oğuz Yabgu Devleti, Harezm ve çevresinde, Mağara Ünleri'de ve kuzeyde Peçeneklerin bulunduğu İdil Nehri'nin kıyısına kadar uzanan bir coğrafyaya sahipler.
Kendilerinden önce yaşamış olan Akın Devleti'nin yaşadığı coğrafyayla bağlantısı var mı hocam?
Akınlar daha güneydeler.
Daha güney, evet.
O nedenle çok fazla alakaları yok ama Akınların ilk çıktığı, yerleştiği bölgeden bahsederken bu bölgeden de bahsetmiştik. Akınlar daha güneyde kalıyorlar. Yani Tacikistan, Afganistan ve Hindistan'a doğru olan bölgede.
Peki hocam son sorum olsun. 1,5 dakikamız var. Daha bundan sonra devam edeceğiz Oğuzlar konusuna ama.
Evet, çok geniş konular
çok
var.
Çok geniş bir konu. Oğuzların yavaş yavaş bir devlet olarak kendilerini gösterdikleri anda Bulgarlar ve Sibirler ve Hazarların durumu nedir? Tarihsel olarak kesişme var mı? Coğrafya olarak kesişme var mı?
Hazar Kağanlığı'na bağlı olduklarına dair bir takım ipuçları var ama kesin ifadeler yok. Hazar Kağanlığı'na vergi veriyorlardı ya da Hazar Devleti'ne bağlıydılar Oğuz Yabgu Beyleri. Ancak bu kesinlik arz etmiyor. Bağımsız bir devlet gibi anlatıyor coğrafyacılar. Özellikle o dönemin coğrafyacıları, seyyahları. Oğuzlardan ayrı bir yapı olarak bahsediyorlar. Vergi verip vermediklerine dair de bir bilgi yok. Yer yer elçiler gidip gelmiş ve Hazarlar vergi almak için elçiler göndermiş. Bizans'la olan haberleşmeleri var. Ancak bu belgelerdeki bilgilere baktığımız zaman Bulgarlar, Hazarlar, Peçenekler Oğuzların komşularıydılar. Yani coğrafi anlamda komşu idiler. Siyaseten de tabii komşular tabiyet dönemleri de olmuş olmalı yer yer.
Bu hafta bitirdik süremizi değerli dinleyicilerimiz. daha Oğuzlara ilişkin öğreneceğimiz doçent doktor Güray Kırpık hocamızdan çok şey var. Henüz bir giriş yapabildik galiba hocam.
Evet. Bu başlangıç. Tabii daha önemli konular, eserler, kaynaklar var. Onlardan bahsedeceğiz. Destanlarına kadar. Çok gerçekten geniş bir coğrafyada, çok geniş bir tarih dilimiyle karşı karşıyayız.
Doçent doktor Güray Kırpık hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık, sağ olunuz.
Sizler de sağ olun, teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta devam edeceğiz Türk Tarihinin İzinde programında Oğuzlar konusuna. Şimdilik hoşça kalınız diyoruz, görüşmek umuduyla.
Türk Tarihinin İzinde.